haftanın vaazı, büyük transfer ve Mesih'in diplomatları. 2. Korintliler 5:18-20'ye kadar.
Evet, Allah'ın sizden hoş geldiniz. Bugün istiyorum konuşayım benim en sevdiğim ayetin üzerine. Hepsini seviyorum. Bütün ayetleri seviyorum. Evet, doğru. Allah'ın sözü her tarafı iyidir. Yok bir hangi ayet fazlalıktır. Ama benim yüreğimde var bir ayet. Bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünlerde çok kişi böyle kendine kart vizit yapıyor. Vizitka yapıyor değil mi? Kart vizit diyorlar Türkiye'de. Ve sen öyle bir kart aldığın zaman biliyorsun bu adam önemli bir kişi değil mi? Rastgele böyle kişiler kendine böyle vizitka yapmıyor, yaptırmıyorlar. Ya bir doktor olacak, ya bir avukat olacak, ya da hangi bir profesör, ya da bir businessman, önemli bir kişi, büyük bir kişi değil mi? Ama biz Türkiye'de yaşarken farklı bir şey gördük. O da öyle değil, o da sıradan olan kişiler, en önemsiz kişi bile kendine vizitka yapıyor, kart vizit yapıyor. Öğrencilerde vardı, kapıcılarda, hani önemsiz saydığımız kişiler, onlar da cebinden çıkarıyor vizitka. Lah sana bir vizitka, benim adresim. O da çok yaygın. Ve ben de orada çalışırken kendime yaptırdım böyle vizitka. Adresim, telefon numaram orada yazardı. Ama düşündüm, arkaya ne yazabilirsin? İyi olacak bir ayet yazarsan orada. Tamam mı? Çünkü böyle vizitkalar çok dağıtırıyorum. Yüzlerce, binlerce dağıtırıyorum. Bir kişi bunu alıp Allah'ın sözünden bari bir parça kusun. Ama düşündüm, hangi ayet koyayım oraya? Tabii ki Yuhanna 3:16 altın ayet dediğimiz değil mi? İşte Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki vesaire. Ama düşündüm hani bu tam güzel değil. Elbette güzeldir ama bu sadece işin yarısı. O anlattırıyor Allah ne yaptı. Ama kişileri hep merak ediyorum. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ve onun için öyle bir ayet aradım. Her iki tarafı açıklasın. Ve bunu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Hem Allah'ın yaptığını hem de biz cevap olarak ne yaptığımızı gösteren bir ayet. 2. Korintliler 5:18-20'ye kadar. Ve istiyorum bunu en başta okuyayım. Bütün bunlar Allah'tandır. O İsa Mesih'te bizi kendisiyle barıştırdı. Bizi de barıştırma işini emanet etti. Hani şöyle, Allah Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bizi de barıştırma sözünü emanet etti. Çünkü Mesih'in diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızdan çağırıyor. Mesih'in yerinde yalvarıyoruz, Allah'la barışın. Allah günahı bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Öyle ki biz o kişide Allah'ın doğruluğu alalım. Ve bundan sonra bu ayetleri açıklarken onların sırasını biraz değiştirmek istiyorum. Hani daha böyle bir logika olsun bu ayetlerin içinde. Ve en birinci bu noktaya bakalım. Bu söz, bu ayetler nasıl başlıyor? Bütün bunlar Allah'tandır. Hangi şeyler? Bunlar dediği zaman tabii ki bir önceki meseleye bağlanıyor. Ve orada bir önceki ayette 17'de Pavlus dedi ki yeni bir insan olmak meselesi geçiyor. Şöyle diyor, demek bir kişi Mesih'te midir? O vakit yeni bir insandır. Eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi. Büyük bir fark var. Terbiyeleşmek, bir tarafta, öbür tarafta yeniden doğmak, yeni bir insan olmak. Ve Pavlus burada Allah'ın ağzından o kadar büyük bir söz veriyor bize. İsa Mesih'te olan bir kişi yeni bir kişidir, yeni bir insandır. Terbiyeleşmek bir tarafta, yeni insan olmak öbür tarafta. Daha fazla kişiler için din, religya dediğimiz şey terbiyeleşmek içindir. Biraz daha iyi olasan, biraz kendini sıkasan, biraz daha böyle terbiyeli olasan. Onun için din bazı şeyler yasak ediyor. Granitalar koyuyor, bunu yapma, bunu etme. Ama biz İsa Mesih'i böyle kabul etmiyoruz. İsa Mesih gelmedi bize yeni bir din vermeye, yeni din kurmaya. Hayır, o geldi seni yeni bir insan yapmaya. İsa Mesih Nikodemos'la konuşurken Yuhanna 3. bölümde bu çok meşhur ayetleri okuyoruz. Bu yaşlı din adamına dedi ki sen yeniden doğmalısın. Bu sözleri okuyoruz Ve sanki İsa bizle konuşuyor ama İsa bizle direkt konuşmuyor. O Nikodemus'la konuşuyor. Nasıl? Bu adam zaten Allah adamı değil miydi? Bu Nikodemus zaten günah işlemezdi. Yani böyle dışarıdan baktığın zaman günah işlemezdi. Belki bütün İsrail halkında daha sünni, daha terbiyeli, daha fazla Allah'ın kanununa önem veren hiçbir kişi yoktu. Eğer böyle birisi Allah'a uygun değilse o zaman hiç kimse kurtulamayacak. Ve İsa Mesih demedi. Bak Musa ne dedi? Bunları yap, bunları yap, bunları yap, bunu tut, böyle yap, böyle davran. Hayır. Yeniden doğmalısın. İsa bu lafı yapsaydı yolsuz kadınlara ya da gümrükçülere ve deseydi onlara yeniden doğmalısın, onu anlayacaktık. Ama demedi. İsa bu lafı yaptı en dindar kişi, en büyük Allah adamına yaptı. Ve biz de maalesef bunu çok defa anlamıyoruz. Biz de maalesef insanlara bazen bunu anlattırıyoruz. Tabii bütün Bulgaristan'da bu çok yaygın bir mesele. Çok böyle yani İsa Mesih'in yolu yanlış anlaşılıyor. Sanki diyoruz daha terbiyeli olun. Bırakın bu kurban etleri. Bırakın sigarayı. Bırakın sövmeyi. O zaman asıl imanlı oluyorsunuz. Kadınlar diyor ki aa bu ağzında artık yasak. Tamam mı? Bunları indiriyorsun. O zaman asıl imanlı oluyorsun. Sanki İsa Mesih'in işi nedir? Bizi azıcık terbiyeleştirsin. Pavlos bambaşka konuşuyor. Hayır, deyip terbiyeleşmek, yeni insan olmak. Ve sen bunu anladıysan kendini de sor. Ben bunu hayatımda yaşadım mı? Ben buraya geldiğim zaman biraz terbiyeleşmek mi istiyorum? Biraz böyle daha sünni olmak istiyorum? Daha süslü bir hayat mı yaşamak istiyorum? Yoksa kökten değişmek mi istiyorum? Evet, Pavlos bunu bir fırsat gibi önümüzü koyuyor. Bir kişi Mesih'te midir? O vakit yeni bir insandır. Eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeylerdir. Evet, dediğimiz gibi bu şeylerden vazgeçmek, terbiyeleştirmek için, bunu yapmak için İsa lazım değil. Hayır, bu İsa'sız bir haber. Her insan kendini sıktı mı daha temiz bir yaşam sürebilir. Müslümanlar da, Hinduistler de, Yahudiler de, birçok dinler de insan çok temiz yaşıyor. Günahtan uzak yaşıyor. İyi, terbiyeli, sünni bir hayat yaşıyor. Ama İsa Mesih diyor ki yeniden doğdun mu? Nikodemus'a büyük laf budur, yeniden doğdun mu? Evet. Ve bu söz şimdi, bu ayet şimdi böyle başlıyor. Bütün bunlar Allah'tandır. Evet, yeniden doğmak insanın işi değil. Sen kendi kendini doğuramadığın gibi yeryüzünde, ruhsal dünyada da kendi kendini doğuramıyorsun. Bir kişi seni bu dünyaya getiriyor ve kutsal ruh da seni ruh dünyasına getiriyor. İkinci doğuşu sağlıyor. Evet, bütün bunlar Allah'tandır. Yeni doğuşu vermek kutsal ruhun işi. Sadece o günahlı kişiye öyle bir derece getirebilir ki hani eski tabiatımız 100% bozuk olduğunu anlıyoruz. Bu birinci adım. Normal insan doğuştan bozuktur. Ve ancak kutsal ruh, Allah'ın kutsal ruhu seni bu duruma getirebilir. Evet. Şimdi daha 2 saat konuşayım. Ve bu da 2 tür insan olacak. Ya benim konuştuklarımı anlarsın. O zaman sen de kurtulmuş kişilerdensin. Ya da hiçbir şey anlamıyorsun. Konuştuklarım sana saçma geliyor. Ya da bayat ekmek gibi geliyor. Böyle tatsız geliyor. Aha, biliyoruz, biliyoruz. İçinde bir şey coşmuyor. O halde ne kadar da konuşsam anlamayacaksın. Evet, bu kutsal ruhun bir işidir. Yalvar, Allah'ına yalvar ki sana bu kurtuluşu sağlasın. Evet, ama bu olduktan sonra bir mucize oluyor. Ve diyor ki eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi. Yeni şeyler geldi. Yeni bir insan oluyorsun. Biz vaftizde bunu bir sembol olarak yapıyoruz. Ama sembol önce gelmiyor. Sembol sonra geliyor. Hayattaki tecrübe önce lazım gelsin. Ondan sonra sen vaftizde bunu yaptım, yaşadım diyebilirsin. Rica ediyorum. Sen vaftiz olduysan bu sadece bir sembol kalmasın. Senin hayatında bu olay gerçekleşti mi? Yeni doğuş. Evet, ama bugünkü temamız biraz daha başka. Bu temaları anlıyoruz ama soruyoruz bugün bu nasıl olabilir? Bir kişi nasıl yeniden doğabilir? Ve bu da şimdi ayet 19 ve aşağıdaki ayetler gösteriyorlar ki Allah bunu nasıl yaptı? Hangi metodan yaptı? Ve şaşmayın, böyle bir haber başka bir yerde duyamazsın. Böyle bir haber başka bir kitapta okuyamazsın. Ve eğer sana bu heyecan vermezse ben de anlamıyorum artık ne konuşayım. Evet, ayet 19. Allah Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. insanların suçlarını onlara saymadı. Evet, Allah'ın yaptığı büyük iş budur ve konuştuğumuz, okuduğumuz ayetler bu meseleyi gösteriyor. Allah dünyayı kendisiyle barıştırdı. Anladın mı bunu? Demek ki iyi haber anlamadan önce lazım kötü haberi anlasın. Barışmak meselesi var. Sen var mı bir kişiyle çekişik durasan, haftalarca, aylarca, senelerce konuşmamasın? Var mı öyle insanlar senin hayatında? Bazen karı koca bile böyle yapıyorlar. Aylarca konuşmuyorlar. Ve ne oluyor? Bu durum ölüm demektir, değil mi? Evlisin ama sanki evli değilsin. Tamam mı? Ya da baba ve kız anların arasında. Baban var ama sanki yok gibi. Öyle değil mi? Ya da kardeşlerin arasında. Kardeşler var ama yok gibi. Çünkü aranız bozuk. Ve kim bunu düzeltirebilir? Sen yapamazsın bunu. Kendi kendini kıramazsın. Ya da öbürü, o da kuraj bulamıyor. Birinci adım atsın ve kendini alçaltırsın. İnsanların arası bozuk oldu mu, lazım üçüncü bir kişi araya girsin. Ve tam bunu görüyoruz. Hani insanların arasında bu kimi kere görüyoruz, değil mi? Benim kendi ailemde oldu. Ben 6 yaşındayken anam ve babam ayrıldı, razot oldu ama babam suçluydu. Ve gene öyle yaptılar, anamı suçlu gibi gösterdiler. Ve çok büyük bir ayrılık oldu. Ve bütün babamın tarafından insanlar, benim anama karşı büyük nefret vardı. Küçük bir kasabada yaşıyoruz, her gün sokakta görüşüyorsun ama konuşmak yok. 15-20 sene sürdü bu. Ondan sonra bir bıçetkan, o sanki buzu kırdı. O birinci adımı attı. Ve benim anamın yanına gitti ve başladılar yeni konuşma. Ve böyle bir barışma oldu. Evet, insanların arasında bir kişi kendini alçaltırdı mı? Bu olabilir. Ama biz bunu konuşmuyoruz burada. Burada başka bir barışmak var, başka bir dargınlık var, başka bir kavga var. Değil insan insanlar arası, insanlar Allah'ın arası. O zaman kim barıştırabilir? Kimin kuracı var Allah'ın karşısına çıksın ve bizi barıştırsın? Hayır. Kötü olan haber şu ki her bir insan Allah'la çekişik. Kimine yani barıştırsın? Mümkün değil. Çünkü senin kendi dargınlığın var. Allah sana bakmayacak. Ne sen mi? Biz zaten konuşmuyoruz. Biz dargınız diyor. Evet. Allah diyor Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. Arkadaş anla bunu. Neutral bir insan yok. Yok yeryüzünde bir insan desin ki ben Allah'a inanıyorum. Dursun gökte. Hayır. Her bir insan İncil'in haberine göre Allah'a düşmandır. Düşmandır. Romalılar 5. bölümde. Biz daha düşman iken Allah'a. İsa Mesih bizim için. Evet, bu iyi bir haber değil. Yeryüzünde bir düşmanın varsa belki onu yenersin, belki ondan kaçarsın. Ama Allah'ı hem yenemiyorsun hem de kaçamıyorsun ondan. Ve ne yapacağım? Ve Allah'la bir kavgan varsa, bir düşmanlığın varsa bu çok kötü bir haber. Bunu anla artık. Nasıl? Ben Allah'a inanıyorum. Evet, ama İncil diyor ki senin içinde bir insan var, senin içinde bir yürek var, senin içinde bir cancağız var ya, ve bu cancağız, bu yürek hep Allah'a karşı gidiyor. Hayır, istemiyorum diyor. Sen dışarıdan çok sınırlı gözüküyorsun. Ama içindeki adam Allah'a karşı düşmanlık yapıyor. Evet, bize bir barıştırıcı lazım. Hiçbir insan Allah'la tek başına barışamaz. Ve şimdi Allah birinci adımı attı. O inisiyatifi aldı. O İsa Mesih'i yolladı yeryüzüne. Ve diyor ki, onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. Evet, bizim büyük tekstimiz budur. Barışmak meselesi. Allah bizimle barıştı ve bu büyük haberi yaymak istiyoruz. Nasıl? Bu da diyor ki en başta Allah Mesih'te idi. Allah Mesih'te idi. Ve bu sözü biraz düşünmek lazım. Nasıl Allah Mesih'te idi? Nasıl bir şey? Ve imansızlar ve Müslümanlar bunu defalarca bize soruyor. Sen saçmalıyorsun, sen deli misin? Allah gökyüzünden gelsin yeryüzünde olamaz. Hatta bir insanın içinde duramaz, sanki bu insan bedeni patlayacak. Öyle sorular var. Ve öyle sorular varken biz de soruyoruz. Allah İsa Mesih'teydi ve nasıl? Yuhanna 14, 8 ve 10 şöyle diyor. Filipus ona dedi, Rab bize babayı göster, o kadar yeter bize. İsa ona dedi, ey Filipus bunca vakit sizinle birlikteyim ve beni hala tanımadın mı? Kim beni görmüşse babayı görmüş oluyor. Nasıl oluyor da diyorsun bizi babaya göster. Ben babadayım, baba da bendedir. Sen buna inanmıyor musun? size söylediğim sözleri kendimden söylemiyorum. Hayır, bende duran baba o işleri yapıyor. Ne diyor? Bende duran baba. İsa Mesih kendisi bu sözü dedi. Daha yeryüzündeki hizmetin başından sonuna kadar hep bunu söylüyor. Allah bende. Nasıl? Bu çok büyük bir sır, çok büyük bir mucize. Anlamıyoruz. Ama Rab İsa her zaman bunu söyledi. Hayır, bunu ben yapmıyorum. İçimdeki baba bunu yapıyor. Baba içimde. Nasıl? İsa Mesih için başka bir adı, sembolik bir ad, Matta İncil'inde geçiyor. Diyor ki İmanuel. İmanuel. Bu İsa'ya İsa Mesih'ten 760 sene önce bile Yeşaya bunu peygamberlik olarak söyledi. Öyle bir kişi gelecek, İmanuel. Ve bu sadece güzel bir ad değil, bunun bir anlamı var. İmanuel demek Allah bizimle. Allah bizimle. Öyle bir çocuk doğacak. Hatta diyor ki bir kız gebe kalacak. Yani erkekle buluşmadan gebe kalacak. Bir çocuk doğuracak ve onun adı olacak İmanuel. Allah bizimle. Şimdi burada iki derece anlam var. Allah bizimle derken bu iki tür bir anlam taşıyabilir. Bu laf çoğu vakit nasıl anlaşılıyor? Allah bizimle çoğu vakit demek istiyoruz. Sanki yap yapacağını Allah bizimledir. Yani bizi destekleyecek, bizi arkalayacak, bize kuvvet verecek. Allah bizimle. Onun için herkes onu düşünüyor. Allah bizimle. Yok bir ordu yeryüzünde, yok bir armiya. Demesin hani Allah bizimle, Allahu Ekber bağırıp savaşa çıkıyorlar. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in askerleri, Nazi askerlerin kayışlarında bile yazardı. Allah bizimledir. Allah bizimledir, İmanuel. Ve çoğu insanlar, hatta çoğu imanlılar bile bu kocaman hakikati en derin olarak anlamıyorlar. Allah Mesih değildi, asıl İmanuel bu demektir. Allah'ın yeryüzüne gelmesi kısa bir epizod değildi. Geçici bir ziyaret değildi. İsa Mesih de Allah insanlıkla birleşti. Allah bizimle. İmanuel. Değil sadece kısa bir ziyaret ama kalıcı bir birleşme. Allah bizimle derken, İmanuel derken değil sadece o bizi destekliyor ama gerçekten aramızda. Gerçekten bir bedenin içinde. Nasıl? Bulgarca'da splav diyoruz, Türkçe alaşım. Ne demek bu? İki metal yüksek derecede böyle kaynamaya, erimeye başladı mı sıvı hale getiriyorsun. Sonra bunları karıştırıp yepyeni bir metal yapıyorsun, tamam mı? Bir o soğuduğu zaman bambaşka bir şey oluyor. İki tarafı benzemiyor. Çıkan materyal yepyenidir, hiçbir şeye benzemiyor. Mesela bronz nedir? Bunu diyoruz bronz. Bu bakırdan ve kalaydan yapılıyor. Bir parça kalay, bir parça bakır. Ve potada eritiliyor. Ondan sonra soğudu mu bambaşka bir şey çıkıyor. Bronz. Bu artık bakır değil. Bu artık kalay değil. Üçüncü bir şey. Ve öyle kalıcı bir şey de bunu bir daha ayıramazsın. Bunu eritildiğin zaman iki parça olmuyor. Gene sadece yeni bir metal oluyor. Evet, biz konuşurken Allah Mesih değildi, öyle bir şey anlatmak istiyoruz. Biz demiyoruz Allah yeryüzüne kısa bir ziyaret için geldi. Ama insanlıkla birleşti. Ve bu çok büyük bir sır. Ve nasıl bu nasıl oluyor? Bunu tam anlayamıyoruz. Ama hakikat olarak, fakt olarak onu biliyoruz. 1. Timoteus 1:5 diyor ki, çünkü tek bir Allah var ve insanlar ile Allah'ın arasında tek bir aracı var. O da insan olan İsa Mesih'tir. Evet, bu göstermiyor İsa sadece bir insan idi. Hayır, tam tersi. İnsan ve Allah bir kişide birleşiyor. Onun için insanlar bazen insan tarafında diyoruz, aa bu Allah olamaz. Ama öbür taraftan bazı öğretişler vardı, insanın Allah tarafına bakıyorlar ve diyorlar, aa bu insan olamaz. Hayır, ikisi bir bedende kalıcı olarak bugüne kadar birleşti. Bunun derinliğini kimse anlayamaz. 300 sene boyunca kilise babaları, yani en birinci imanlılar, 300 sene boyunca boğuştular bu tema ile. Nasıl insan ve Allah birleşebilir? Bir bedende nasıl olabilir? Ve bunun için değişik teoriler ortaya çıkardı. Büyük kavgalar yaptılar, büyük konseyler, toplantılar düzelttiler bütün yeryüzünde. Ve rezultata vardılar ancak 300 sene sonra. Evet, bu İsa'nın kendi sözlerine dayanıyor. Başka türlü onun içindeki kontrastı anlamayacağız. Öyle bir sene var, İsa Mesih'in bu iki tarafını çok güzel bir olayda görüyoruz. Celile Gölü'nde fırtınaya tutulduğu zaman önce yazıyor, kayığın arka tarafında uyuyordu çünkü çok yorulmuştu. Nasıl? İsa yorulmuştu. Burada İsa'nın insan tarafını görüyoruz. Ve kişiler diyor ki, tete bakın, Allah yorulmaz. Sizin kendi kitabınızda, ilahilerinizde söylüyorsunuz, Allah yorulamaz. İsa Allah ise nasıl o da yoruluyor? Bu da çok güzel. İsa kayığın arkasında yatarken, uyurken görüyoruz nasıl insan gibi duruyor. Ama ondan sonra ne yaptı? İsa kalktı, rüzgarı azaladı ve bağırdı ki rüzgar sus. Ve rüzgar sahilinde kesildi. Öğrencileri korku içinde sordular. Kim bu adam? Kim bu adam? Hani bir sözle fırtınayı dindiriyor. Bir peygamber bunu yapamaz. Bu çok daha büyük bir şey. Ve orada şimdi İsa'nın Allah tarafını görüyoruz. Bir bronzda nasıl iki metal birleştiyse, kısaca bir olayda bile İsa'nın iki tarafını görüyoruz. Evet. Ne diyor? Allah Mesih'teydi. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama Allah bunu neden yaptı? Niçin Allah yeryüzüne gelsin? Niçin bunu yapsın? Ne logika var burada? Ne amaçla bunu yaptı? Amacını burada okuyoruz. Ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. Amaç buydu. Amaç buydu, barıştırmak. Değil kendi şanını göstermek. Değil insanlardan daha fazla itaat ve saygı görsün. Hayır, ama sevgi yüzünden. Allah birinci adımı attı. Ve yeryüzünde o kadar büyük bir adımı attı. İnsanlarla birleşti, bir oldu. Evet, bu birinci büyük hakikat. İstiyorum her bir imanlı bunun üzerine düşünsün. Şimdi ikinci büyük bir hakikate bakıyoruz. Bu barışma işi nasıl oldu? Hadi adım adım mucize görüyoruz. Ve şimdi başka bir mucize göreceğiz. Ayet 21'de. Ne diyor? Allah günahı bilmeyen kişiye bizim için günah yaptı. Pes. Bu ayeti okurken benim kafam üst uç var, kapanıyor. Anlayamıyorum. Allah günah bilmeyen kişiye bizim için günah yaptı. Bu korkunç ve çok derin bir ayet. Bakın burada yazmıyor. Değil hani İsa'yı günahlı yaptı. Hayır, İsa'yı günah yaptı. Çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. İsa her konuda denendi ve asla günah işlemedi. İsa günahlı olmadı. İsa günahkar olmadı. Hayır. Bu da başka bir söz geçiyor. Allah günahı bilmeyen kişiye bizim için günah yaptı. Günahın kendisi sanki. Nasıl olabilir? Bu da yanlış bir öğretiş var. Ve bu söze dayanarak diyorlar ki İsa günahlı oldu. İsa günahkar oldu. Sanki İsa son gününde günahlı oldu ve haklı olarak Allah'ın cezasını çekti. Cehenneme indi, orada üç gün üç gece çekti, acı çekti. Ve böylelikle yani yeniden yeryüzüne döndü, hayata döndü. Bu çok büyük bir sapıklık. Hayır, bu tekst bunu yazmıyor. Ne yazıyor? İsa günahın kendisi oldu. İsa günahın kendisi oldu. Nasıl? Bu da kafam duruyor. Bu sözü anlamıyorum. Bu söz yani o kadar derin. Nasıl olabilir bir insan günahın kendisi oluyor? Bir parça anlıyoruz bunu. Galatyalar 3:13'te buna benzer bir şey söylüyor. Mesih bizim için lanet oldu. Ve böylelikle bizi kanunun lanetinden satın alıp kurtardı. Çünkü şöyle yazıyor. Her kim bir ağaca asılırsa lanetlidir. Şimdi eski antlaşmada böyle ağaca germek diye bir ceza yoktu. Taşlamak var idi. Ama bir kişi idam cezası olarak öldürüldü mü, onun cesedini sonra bir ağaca asardılar. Herkese ibret olsun diye, herkesi korkutursun diye. Ve Musa'nın kanunu bu sözü o da böyle geçiyor. Her kim ağaca asılırsa lanetlidir. Yani bir kişi Musa'nın kanununa karşı suç işledi mi? Ve onun için öyle büyük bir suç işledikten sonra ölüm cezası aldı mı? Bu kişi lanetlidir Allah tarafında. Sanmayın ki hani bir ölmekle kurtuluyor. Ve burada şimdi Galatyalı 3:13 diyor ki Mesih bizim için lanet oldu. Sen bunu düşün bir kere. Sen bunu düşün bir kere. Lanet oldu. Ama ne için? Kimin için? Bizim için diyor. Allah istedi seni lanetlesin ve hakkı var idi. Sen aslında hak ederdin. Sen sonsuz ölümü hak ederdin. Ve onun için İsa Mesih bu laneti kendi üzerine aldı. İsa Mesih lanet oldu. Ve bu söz daha derin. Allah günahı bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Var böyle sapık rockçular, böyle çok yani kaçık diyelim müzikantlar, kendini çok vahşi böyle bir görünüm veriyorlar ve senada bir çanak gezdiriyorlar ve konserde gelen bütün kişilerden rica ediyor bu tükürsünler. Tükürsünler bu çanağı içinde. Yüzlerce kişi orada tükürüyor. Ondan sonra herif senada bunu içmeye başlıyor. Ne kadar iğrenç bir şey değil mi? Show için insan her şey yapıyor. Para için insan her şey yapıyor. Ama sen bunu düşün, ne kadar iğrenç bir şey. Biz daha işitirken yani sanki midemiz kalkıyor. Evet, İsa Mesih aynısı yaptı. Bizim için diyor, günah oldu. Değil günahlı, günah oldu. Sanki günah materyalı bir şey. Sanki günah yani tükürük gibi bir şey. Bütün insanlar yani günah işlemekle durmadaka sanki bu çanağı dolduruyorlar tükürükle. Ve İsa Mesih sanki o oldu. Allah'ın gözünde o duruma geçti. Çok zor ve derin bir ayet. Nasıl demiyor günahlı oldu? Belki bunu anlayacaktık bir parça. Ya da günah yerinde öldü. Bunu bir parça anlayacaktık. Ama diyor ki günah yaptı. Ve bunu biraz daha iyi anlamak için iki hayvana bakmak istiyoruz. İki hayvan. Evet, kutsal kitapta iki defa bir hayvan geçiyor. Ve onlar bizi bu günah olmak meselesi daha derin anlattırıyor. Birincisi, Musa'nın kanununda kocaman bir arınma günü, bir kefaret günü var. O günde bütün İsrail halkının günahları affedilirdi. Murdarlığı yok edilirdi. Tabii ki sadece konuşuyoruz burada istemeyerek işlenen günahlar için. İsteyerek işlenen günahlar için kurban yoktu. Ve o kefaret gününde başkahin, baş görevli kocaman bir öküz kendisi ve hanesi için kesiyor. Ama o da önemli değil. Yani önemli değil derken daha önemli bir şey var. Ve onun arkasından getirildi iki tane keçi. Ve bu laf var ya, günah keçisi oradan geliyor. Bu iki tane keçi ne için? Bu keçi üzerine kura atardılar. Tamam mı? Çöp atardılar. Hangisi hangi rol oynayacak? Birinci keçi bildiğimiz biçimde kesilirdi. Ve o keçinin kanı Allah'ın sandığın üzerine serpilirdi. Ve böyle halkın günahları af bulunurdu. Bir sene için. Ama bu olay gizli, saklı. Kimse bunu göremezdi. Çünkü Allah buyurdu ki bu sandık karanlıkta duracak. Hiç kimsenin hakkı yok oraya girsin. Sadece bu başkanın hakkı var. O da seyrek senede bir kere. Sadece o günde, o Yom Kippur dediğimiz günde, kefaret gününde. Ama ikinci bir keçi daha vardı. Ve şimdi günah keçisi rol oynayan budur. Ondan sonra bu kurbanı getirdikten sonra bu başkanın gene o tapınaktan çıkardı. Ve kendi ellerini bu günah keçisinin üzerine koyardı. Halkın günahlarını itiraf ederdi. Halk bu senede nasıl günahlar işlemiş, bunu günah olarak itiraf ederdi. Allah'ın önünde açıkça söylerdi. Ve ondan sonra bu günah keçisini ne yaptılar? Şöyle yolladılar. Issız bir yere. Bir daha dönmesin diye. Ve halk bu spektakla böyle dört gözle beklerdi. Dediğimiz gibi kapalı kapıların arkasında ne yapılırdı onu görmezdi. Bu sanki Allah'ın tarafını gösterdi. Ama halkın tarafını gösteriyoruz bu günah keçisi. Sanki bu da kocaman bir transfer oldu. Başkanın kendi eline bu keçin kafasının üzerine koydu mu, o anda halkın bütün günahları bir anda bu keçiye transfer oldu, geçti. Ve bu keçi günahın kendisi oldu. Ve o keçi yolamakla, uzaklaştırmakla sanki günah atıldı bütün halkla. Evet, bu kocaman transferi görüyoruz. Hatta bu çok böyle heyecanlı bir günüydü. Her 100 metrede bir insan dururdu. Yüzlerce insan sıra yapardılar ve 100 metre getirirdi bir ştafeta gibi. Hayvana teslim ederdi. En sonunda çöle, en uzaklara, nerede insan yaşamıyor. Ve artık o da tekmeleyip tamamen hayvanı saldılar. Artık o yok oldu, kayboldu. Aynı biçimde Allah bugüne kadar kendi halkının günahlarını yok ediyor, kaybediyor ve bir daha görmemek üzere. Evet, bu günah keçisi günahın kendisi oldu. İkinci bir mesele yılan. Bunu okuyoruz Yuhanna 3:14'te. O da İsrail'in çöl zamanına dayanıyor. Ve işte orada Sayılar kitabında öyle bir olay okuyoruz. Musa bir vakit ıssız yerlerdeyken yılanı nasıl yukarı kaldırmıştı? İnsanoğlu da aynı öyle lazım yukarı kaldırılsın. İsa bu sözleri söylüyor kendisinden için. İnsanoğlu kendisidir. Ben diyor lazım yukarı kaldırılayım. Ne için konuşuyor? Bu yukarı kaldırılmak tabii ki haçtaki ölümünü gösteriyor. O haç belki 3 metre yüksek idi. Yerden bayağı uzakta, bayağı yüksektesin. Ve İsa Mesih bunu kaldırıyor. Yani kendisinden 1400 sene önce geçen bir olayla. Musa bir vakit ıssız yerlerde nasıl yılanı yukarı kaldırmıştır, ben de lazım öyle yukarı kaldırayım. Ne olmuştu? Orada İsrail halkı çölde gezerken bu 40 sene içinde sanmayalım ki çok böyle her şey toz pembe oldu. Her şey böyle yağlı ballı geçti. Hayır. Bu 40 sene çok ağır geçti. Çok zor geçti. Ve halk durmadakça isterdi dönsün Egipte. İsterdiler yani eski kölelik durumuna dönsünler. Ve dediler ki burası çok skoçlu. Beğenmiyoruz. Hep aynı yemekler. Hep aynı yerler. Bu da güzel bir şey yok. Ve halk şikayet etmeye başladı. Ağlaşmaya başladı. Ve bunun üzerine Allah kızdı. Ve onların arasına otalaklı, zehirli yılanlar yolladı. Düşünebiliyor muyuz? Masal o. Yüzlerce, binlerce insan ısırıldı. Ve tabii ki bu yılan ısırmak hemen insan sekunda da ölmüyor. Belki 5 saatte, belki 10 saatte, belki 24 saatte ölüyor ama ölüyor. Aynı biçimde bu İsrail halkı da bu yılanlar yüzünden ölmeye başladı. Ve bu da Allah çok ilginç bir şey yapıyor. Olabilir de Musa'ya desin, dua et ve bu bela yok olacak. Başka sefer öyle yapardı. Hayır. Ya deseydi, kes bir kurban, ondan sonra bu bela son bulacak. Ama burada Allah çok değişik ve enteresan bir şey buyuruyor. Hayır diyor. Yap bakırdan bir yılan. Bakırdan bir yılan yap diyor. Ve onu yüksek bir sırığın üstüne tak, tam toplandığınız yerin ortasına dik. Ve böylelikle kim bu yılanı görürse, yani kim önceden yılan ısırılmış ölümü beklerken kendini böyle tam bu yılan aşağısına getirdiyse ve ona baktıysa, bakmakla şifa buldu. Bakmakla bu yılan ortalığı yok oldu. Evet. Bunu anlıyoruz. Ve çok güzel bir benzetme var burada değil mi? Ve İsa Mesih bunu kendisine benzetiyor. Ben o yılanım diyor. Sanki Musa'ya Rab buyurmuştu ki bu yılanın otalağını bu bakırın içine koy. Yani tabii insanca logika yok burada. İnsanca bu çalışmıyor. Ama imanla kişiler bunu kabul ettikleri zaman şifa bulurdular. Evet. Ve İsa Mesih dedi ki o yılan benim. Ve ben yine imanlayken bunu ilk okuduğumda şok oldum. Nasıl? İsa kendini yılana mı benzettiriyor değil mi? Yılan şeytanın simboludur. Nasıl olabilir? İsa desin ki ben bu yılanım. Evet, anlamaya çalışıyoruz. Bu ayeti Allah günah bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Evet, İsa dedi ki ben bu yılan olacağım. Ben yani lanetlenmiş bir hayvan gibi olacağım. Böyle olmakla, böyle yapmakla siz ölüm cezasından kurtulacaksınız. Çünkü günah da bugün asıl bizim otalağımız budur. Nasıl yılan otalağı bir insanı bir sekundada öldürmüyor? Aynı biçimde hani günah da insanı hemen bir sekundada öldürmüyor ama yavaş yavaş usul usul insanı bitiriyor. Ve nasıl buna karşı bir çare yoksa günaha karşı da bir çare yok. Ve tek çare işte İsa'nın dediği gibi. Evet, İsa günah keçisi oldu, İsa bakırdan yılan oldu. Ve böylelikle anlıyoruz bu zor ayeti. Allah günahı bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Evet, ama şimdi bir ayet daha geliyor. Bu o da o kadar şaşacak bir şeydi. Ve diyor ki, devam ediyor. Öyle ki biz o kişi de Allah'ın doğruluğu alalım. Biz o kişi de Allah'ın doğruluğu alalım. Bu da birinci laf kadar şok edici. Allah'ın doğruluğu nereden belli oluyor? Allah'ın doğruluğu değil mi ki günahlara ceza verdi mi o zaman belli oluyor Allah doğrudur. Kötü kişiyi yok etmekle değil mi? Ama bu da nasıl günahlar transfer oluyor? Aynı zamanda İsa'nın doğruluğu da bizi transfer oluyor. Bazen kendi kendime soruyorum. Niçin İsa bu kadar uğraştı 3,5 sene? Niçin daha vaftiz olduktan hemen sonra ölmedi? Madem amacı ölmek idi, madem o bizi kurtarıyor, madem o bizi kurtuluş getiriyor, niye 3,5 sene uğraştı? Ama bu 3,5 sene içinde görüyoruz nasıl İsa Mesih doğrulukla bir yaşam sürdü. Yok yeryüzünde başka bir insan bunu yapsın. Yok bir kişi 3,5 sene günahsız yaşayabilsin. Ve onun sanki biriktirdiği sevaplar, hani böyle konuşmak istersek, biz bu çok sevmiyoruz ama diyelim İsa Mesih'in biriktirdiği doğrulukları, bütün toşkaları, bütün sevaplar sanki iman eden kişinin üzerine gelsin diye bunu yaptı. Biz o kişide Allah'ın doğruluğu olalım. Değil sadece Allah bizi doğru saysın, doğruluk bizi geçsin. Bu sadece paranın bir yüzü. Mesela Romalılar 3:26'da öyle okuyoruz. O istedi şimdiki zamanlarda doğruluğunu göstersin, hem kendi doğruluğunu açıklasın, hem de İsa'ya iman eden kişiyi doğru sayabilsin. Ne kadar büyük bir garanti. Hiçbir Müslüman bunu söyleyemez. Allah beni doğru sayacak. Hiçbir Müslüman diyemez, benim sevaplarım yeterli. Evet, biz de demiyoruz, ben yaptım. Her şey tabii ki İsa'ya dayanıyor. Ve gene Filipiler 3:9 bize daha güzel anlattırıyor. Onun içinde, yani İsa'nın içinde bulunmak istiyorum. Değil kanundan gelen bir doğruluk olsun bende, ama Mesih'e iman etmekten gelen bir doğruluk. Allah'tan gelen ve imana bağlı olan bir doğruluk olsun bende. İncil'in bütün öğretişi bu. Sen kendi kendine sevap biriktiremezsin. Hayır. Ama İsa'nın doğruluğu sana geçiyor. İsa'nın sevapları sana geçiyor. Evet. İmanla diyor. Müslüman arkadaşlarımız bu da şaşkın kalıyorlar. Ne? Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Biz o kadar zahmet yapıyoruz, o kadar namazlar kılıyoruz, o kadar uğraşıyoruz. Siz evde yan yatarken diyorsunuz kurtulacağınız. Biz emin olamıyoruz. Her şey yaptıktan sonra emin olamıyoruz kurtuluşumuzdan. Ama siz diyorsunuz, "Aa, biz kurtulduk." Hangisi şimdi? Ne büyük bir gurur. Ne büyük bir hava. Hayır. Onlar temayı anlamıyorlar. Mesele değil biz doğru olalım. Hayır. İsa'nın doğruluğu bizi geçiyor. O da birincisi kadar büyük bir mucize. Nasıl bizim günahlarımız İsa'ya geçti, onun doğruluğu bize geçiyor. Çok büyük bir transfer oluyor burada. Ve hiçbir insan bunu logikayla açıklayamaz. Ve insanın içinde iki reaksiyon gelebilir. Tam kırılmamış bir kişi diyecek, hayır bu olamaz. Nasıl benim günahlarım İsa'ya geçecek? Nasıl onun doğruluğu bana geçecek? Hayır. Haksızlık bu. Ama kim yeterince çektiyse, kim içindeki yürek böyle gururundan kırılmaya başladıysa, o başka düşünüyor. O diyor ki, evet, çok şükür ki Allah bize o kadar büyük bir fırsat verdi. Ve ben bu fırsatı kabul ediyorum imanla. Ama dediğimiz gibi, nasıl önce dedi ki İsa'ya günah yaptı, değil günahlı. Aynı biçimde diyor ki, Allah'ın doğruluğu olalım, biz olacağız Allah'ın doğruluğu. O da kafam almıyor bunu. Buradaki sözler çok şaşırtıcı. Ve diyor ki burada açık açık, Allah kendi doğruluğunu şimdi nasıl gösteriyor? Eskiden günahlı kişiyi yok etmekle bunu gösterdi. Doğruluk budur. Adam yaptı, çekecek, o kadar. Doğruluk budur. Bugün bir hangi bir mahkeme bir dava yerine gittiği zaman, o zaman bu sıdya, bu hakim, yani doğru bir kişi ise, diyemez, tamam sen benim bir çelimsin, yürü, geç. Diyemez, 100 lira hazırsın. Hayır. Olmaz. Doğru bir kişi ise lazım cezayı versin. Ama bugün Allah kendi doğruluğunu öyle göstermiyor. Biz Allah'ın doğruluğuyuz. Ne demek bu? Allah insanlara ve diyelim ruh varlıklara bir şey göstermek istediyse doğruluğundan için o bizi gösteriyor. Evet. Ve Daniel'de 12 ayet 3 şöyle diyor. Bilgeler yani anlayışlı kişiler gök kube gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Daniel bile İsa'dan 500 sene evveli gördü ki öyle bir zaman gelecek. Ne diyor? Doğrular, imanlılar güneş gibi parlayacaklar ve doğruluk onların olacak. Allah artık bugünlerde bütün meleklere ve şeytana ve başka bütün ruh varlıklara göstermek isterse benim doğruluğum nedir? Göstermeyecek cezayı, gösterecek gerçek imanlıları. Gösterecek kendi evlatlarını. Diyor ki, sen görmek mi istiyorsun şeytan benim doğruluğumu? Bak bu insanları. Ben onları arka paka çıkardım. Bu büyük işi ancak ben yapabildim. Evet, şimdi burada iki tane büyük hakikat görüyoruz. Yani Allah İsa Mesih'te bu kocaman işi başardı. Nasıl bu kocaman transferi oldu? Ve yeniden söylüyorum, bu transferi iman etmek lazım. Ama şimdi bu paranın bir yüzü. Allah bizim için ne yaptı? Bu vizitkanın bir tarafı. Allah bizim için ne yaptı? Ama öbür tarafta şimdi geliyor, biz ne yapacağız? Böyle bu kadar büyük bir kurtuluş, bu kadar büyük bir transfer olduktan sonra ne yapacaksın? Senin durum, imanlının durumu nedir? Ve son olarak bu parçaya bakmak istiyoruz. Bizi de diyor barıştırma sözünü emanet etti. Emanet etti. Bakın Allah barıştırdı diyor ama bu barıştırma sözünü kime emanet etti? Değil melekleri, değil svetileri, değil büyük apostollara, bize diyor. Bize emanet etti. Sen var mı bir şey emanet ettiğin? Her zaman biraz bir korku var değil mi? Acaba insan iyi mi davranacak, iyi mi kullanacak? Düşün bir arabaya mesela emanet ediyorsun bir kişiye. Hep böyle bir şüphe var değil mi? Aman bu arabayı bozmasın. Ya da para emanet ettiğin zaman ve sen bir yere gidiyorsun, yolculuğa çıkıyorsun. Hep bir şüphe var. Acaba doğru mu davranacaklar? Aynı biçimde Allah utanmadı, Allah sakınmadı. Bu kocaman kurtuluş işi kime bıraksın? İmanlılara. Korkunç bir şey. Allah bize barıştırma sözünü emanet etti. Emanet etti. Artık Allah yok meydanda. O yapmayacak. Hayır. Emanet edilen kişiler biziz ve biz bu barıştırma sözüne artık yeryüzünde yerine getireceğiz. Ve daha güzel anlatıyor ayet 20'de. Çünkü Mesih'in diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızdan çağırıyor. Mesih'in yerinde yalvarıyoruz Allah'la barışın. Birincisi tekrar söylemek istiyorum. Haberimiz nedir? Haberimiz nedir? İmansızlara ne konuşuyoruz? Eminim birçok kiliselerde, Lisa'da Bulgaristan'da yeryüzünde artık böyle bir şey var. Biz insanları çağırıyoruz. Sanki balığı nasıl tutuyorsun böyle? Solucanla. Hani küçük bir şey veriyorsun ona ve sanıyorsun balık yutacak bunu. Gel. Çok güzel bir toplantımız. Gel. İlahiler çok güzel. Sevgi var. Gel şifa bulacağım. Nerin ağrıyor? Dua edeceğiz. Kocan böyle böyle mi yapıyor? Gel dua edeceğiz. Kızanlar mı olmuyor? Gel dua edeceğiz. Ve böyle şeylerle insanları çağırıyoruz. Ve geliyorlar. İman ediyorlar. Oturup dua ediyorlar. Gözyaşlardan bile. İlahi söylüyorlar. Ama kurtulmuyorlar. Çünkü biz Allah'ın kurtuluş sözünü onlara sanki ulaştırmadık. Ne yazıyor? Allah sanki bizim ağzımızdan çağırıyor insanları ama nasıl? Mesih'in yerinde yalvarıyoruz. Allah'la barışın. Ne demek bu? Barışın dediğin zaman sen insana diyorsun sen Allah'la çekişiksin. Sen Allah'ın düşmanısın. Sen bu biçimde Allah'a gidemeyeceksin. Sen bu biçimde hani bu vaziyette sonsuz yaşamın yok. Aldanma. Yeryüzünde kocaman bir davalama günü gelecek ve o davalama günde sen duracaksın mı? Böyle konuşuyor muyuz? Bunu unuttuk sanki. Unuttuk. Hele Bulgaristan'da kişiler böyle İsa Mesih'i vaaz etmiyorlar. Allah'la barışın. Hem diyor ki Mesih'in yerinde. Bak sanki İsa kendisi yalvarıyor. Evet ve burada bir söz var şimdi. Böyle yapmakla biz bir duruma geçiyoruz. Mesih'in diyor diplomatlarıyız. Çok güzel bir söz. Başka tercüme yazıyor elçileriyiz. Ama bu pek anlaşılmıyor Bulgaristan'da. Bir elçi nedir? Ya da bazıları diyor ki habercileriyiz. Ama bu da tam yerinde değil. Haberci biraz zayıf. Bir elçi daha iyi ama bir diplomat. Bir diplomat kimdir? Nedir? Ne yapıyor? Bir diplomat bir hükümet tarafından başka bir devlete gönderiliyor. O devlette kendi hükümetinin işlerini yürütsün diye. Tamam mı? Ve bu adam çok büyük bir şey. Bir diplomat olasın. Ve Rabb bu da açıkça diyor ki biz Mesih'in diplomatlarıyız. Evet. İstiyorum herkes bana öyle baksın. Beş tane büyük hakikat görüyoruz diplomatlar için. Birincisi Bir diplomatın saygınlığı ve privilegyaları var. Bazı spesyal hakları var, özel hakları var. Öyle değil mi? Biliyorsunuz diplomatların böyle başka pasaportları var. Bir an gibi Grants'a geldikleri zaman onlar bizim gibi koyukta beklemiyor. En öne geçiyorlar, hop hiç kontrol olmadan geçiyorlar. Onların bagajları açılmıyor. Hayır, araştırılmıyor. Çünkü adam diplomat. Büyük bir saygınlık var. Diplomatların arabaları başka plaka var. Değil mi? Kırmızı plakaları var. Ve nereden geçerse, o yol açın, yol açın. Diplomat geçiyor. Öncelik onlara. Evet. Ve sen Allah'ın diplomatı mısın? Bu işi yapıyor musun? Ben konuşmuyorum şimdi burada. Hani sırklara geliyorsun, toplantıya geliyorsun. Hayır. Ve Allah'ın diplomatı gibi yaşıyor musun? O zaman senin de privilegyaların var. Çok büyük privilegyaların var. Çünkü sen Allah evladısın. Bu işi yapmakla Allah'ın evladı olduğunu gösteriyorsun. Allah evladısın. Bir evlat olarak hakkın var. Evlatlarım bana gelip, baba sen mecbursun bana ekmek vermeye. 18 yaşına kadar mecburum. Hakları var bunu yapmaya. Evet. Ve sen bu işi yaptın mı? Bir diplomat gibi çalıştın mı? Allah'ın diplomatı gibi çalıştın mı? Sen de Allah'a bir baba gibi gelebilirsin ve diyebilirsin, gündelik ekmeğimi bugün bize ver. Bir evlat olarak. Otomatik ve Allah kızmıyor. Çünkü bir evlatsın. Ama aldanma. Önce desin ya benim ekmeğim, ya benim gündelik ekmeğim. Ters değil mi? Bir adam önce işini yapıyor. Ondan sonra bunun faydasını görüyor. Evet, diplomatın saygınlığı var. Aynı biçimde sen de bu yeryüzündeki kağıtları bir tarafa bırakabilirsin ve diyebilirsin, ben kendimi Allah'ın işine verdim mi, o zaman Allah beni besleyecek. Bakacak mı? Bu bugünlerde çok büyük bir haber. İkincisi, diplomatın bir dokunmazlığı var. Bir dokunmazlığı var. Tamam mı? Bir diplomat bir suç yaparsa bile kendi konsolosunun içinde bir polis giremez. Tezlerde Türkiye konsolosluğu var burada. Bir iş için gittim ve polis, Bulgaristan polisi oraya ayak basamaz. Hakkı yok. Çünkü orası toprak olarak Türkiye'ye sayılıyor. Birkaç kvadratın metre Türkiye orası. Tamam mı? Diplomatın dokunmazlığı var. Aynı biçimde şeytan bizi dokunamaz. Bir diplomat olarak, Allah'ın diplomatı olarak şeytan sana dokunamaz. Hakkı yok bunu yapsın. O seni denebilir ama dokunamaz. İmansızlara şeytan dokunabilir, hatta cinlere saldırabilir onlara. Bize yasak, bize olmaz. Evet, bir diplomat, üçüncü olarak bir diplomat sadece onu gönderenin işini düşünüyor. Bir diplomat kendi kafasından bir şey yapamaz, tamam mı? Mesela konuşuyor bir gönderen hükümeti için, hükümet ile konuşuyor. Ve o zaman her zaman lazım telefon açsın. Kendi hükümetine. Tamam mı? Her zaman lazım desin ki bizim minister, prezidater hani bu temada ne karar veriyor? Nasıl davranayım diye durma dakika kontakt içinde. Kendi kafasına göre hiçbir şey yapamaz. Sen bir imanlı olarak yeryüzünde yaşarken sen de kendi kafana göre çalışamazsın. Her zaman Rabbin buyruğunu alıyorsun. Her zaman Rabbin fikrini alıyorsun. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? O iş mi yapayım, bu iş mi yapayım? Bir diplomat olarak önce hükümetinden sen izin al. Dördüncüsü, bu çok önemli bir şey. Diplomat yabancıdır. Diplomat yabancıdır. Her gittiği yerde yabancıdır. Genel olarak yani bir diplomatı 3, 4 ya en fazla 5 sene bırakıyorlar bir yerde. Ondan sonra değiştiriyorlar onu, bambaşka. Birinci olarak mesela diyelim Arjantin'de, ondan sonra Mongolia'da, ondan sonra diyelim Avustralya'da. Ve böylelikle bütün dünya gönderiyor. Ama bir diplomat her zaman yabancıdır. Hiçbir yerde köklü yaşamıyor. Sen Allah'ın diplomatı olarak, Mesih'in diplomatı olarak düşün. Kendi mahallinde gurbetçisin. Ben konuşmuyorum şimdi bugün Fransa, Almanya, Hollanda'ya giden kişiler için. Ben konuşuyorum kendi mahallinde. Kendi mahallinde imana geldikten sonra sen bir yabancı oluyorsun. Sen bir yabancı oluyorsun. Bu insanlar senin insanların değil. Bu insanların dilini artık konuşmuyorsun, başka bir dil konuşuyorsun. Sen artık bu insanlar gibi düşünmüyorsun. Artık yabancı oluyorsun. Evet, diplomat yabancıdır. Ve bu yabancı olmakla gurur duyuyor. Ne bileyim, biz çok fazla istiyoruz bu yeryüzünün malı olalım, değil mi? Mahallenin olalım, mahalle çocuğu olalım. Farklı olmayalım, aman muhabbetimiz bozulmasın. Aman komşuluk bozulmasın. Tema bu, değil mi? Ama Rab diyor ki, eğer beni gerçekten anladıysan, anlayacaksın ki kendi mahallinde gurbetçisin. Diplomat yabancıdır. Ve son olarak Diplomatın yaptığı en büyük iş nedir? Ya diplomatların 80% vakti nereye gidiyor? Viza meselesi. Viza meselesi. Hatırlıyorum eskiden giderdik Sofya'ya 2007 senesine kadar. Alman konsolosluğunda öyle korkunç bir opaşka var, kuyruk var. Sabah 3'te 4'te git 100 insan var orada. Öğlene kadar olacak 500 kişi, 1000 kişi. Korkunç. Evet. Diplomat viza veriyor. Herkes bekliyor bir viza. Ve bu diplomata bağlı. O karar veriyor. Acaba bu kişi benim devletime gidecek mi, gitmeyecek mi? Ve madem biz Mesih'in diplomatlarıyız, bu ne demek oluyor? Sanki biz aracı oluyoruz, insanlar Allah'ın krallığına viza alsınlar. Biz imansızlara yol gösteriyoruz. Ve bunu yapmakla diplomat oluyoruz. Bu diplomatın en büyük işidir. Ve sen istersen toplantımız dolu olsun. Ve sen istersen kişiler imana gelsin. Bekleme. Kendini aldattırma. Boş boş bahanelere inanma. Allah onu çağırırsa. O seçiliyse. Bırak bu lafları. Rab başka konuşuyor. Sen Mesih'in diplomatısın. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesih'in yerinde yalvarıyoruz. Allah'la barışın. Bu senin görevindir. Bu sana düşüyor. Çoğu vakit imanımızı kesiyoruz. İmanımızı kaybediyoruz. Ondan adam olmaz. O iman edemez. Konuştum, kaç defa konuştum biliyor musun? Adam iman etmiyor. Ve böylelikle kurajımız kesiliyor. Ama bugün istiyorum sana kuraj vereyim. Hayır, vazgeçme. Mesih'in diplomatı olarak sen kişileri çağır. Mesih'in diplomatı olarak boş boş yalvarmaklar olmasın. Ama doğru yalvarmak olsun. Allah'la barışın. Korkunçluk gelecek. Temamız bu. Sonsuz yaşam. Temamız bu. Değil bu yeryüzündeki faydalar. Sen bunu istiyor musun? Ve kişiler cevap verecek buna. Biz doğru haberi yaymaya başladık mı yeniden? Sanıyorum kişiler gelecek. Sen de Mesih'in diplomatı olarak çalış. O vakit bir diplomatın bütün privilegiyaları, hakları seninle olacak. Rab sizinle olsun.